kitaptan, bir plaktan. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Yaşantımızı ayna tutan, içimizi aydınlatan sözler ve seslerden derlenmiş programımızla yine birlikteyiz. Bugün pek çoğumuzun aile çatısı altında yaşadığı zor deneyimlerden birine yine edebiyatın anlayışlı, sevecen dokunuşlarıyla eğilecek, edebi sözün güç zamanlarda nasıl etkili bir iç döküş ve iletişim dili olduğunu görmeye çalışacağız. Yaşayan bilir derler. Hepimiz az çok yaşamış, tecrübe etmiş ya da gözlemişizdir. Aile hayatında ebeveynle çocuklar arasındaki ilişki, çocuklar büyüyüp bağımsız kişilikler belirginleştikçe ister istemez değişiyor, farklılaşıyor. Bir doğa kanunu bu adeta. Beşikte kucakta oynaşıp duran, eşsiz gülücükleri ve inci tanecikleriyle yüreğimizi fetheden minik meleklerin kanatlanıp kendi göğünde uçmaya başlaması kolay olmuyor elbet. Onlar kadar ana babaları da yoruyor ve zorluyor. Böyle durumlarda galiba en iyisi sorunlara serin kanlılıkla, sevecenlikle yaklaşmak, kırmadan, dökmeden anlamaya, yardımcı olmaya çalışmak. İç dünyalara bu anlayışla bakabilmiş edebiyatımızdaki önemli isimlerden Tarık Buğra'nın Oğlumuz öyküsünde anlattığı gibi.
Karım güneş belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu. Bütün geceyi orada geçirmişti. Sen hala yatmayacak mısın? Dedim. Doğruldu. Kül rengi pencerenin önünde sadece bir gölgeden ibaretti. Fakat bu gölgede beraber geçirdiğimiz 20 küsur yılın her gününden bir şey vardı. Ezan okunuyor diye mırıldandı. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyada duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi ve karım Kur'an'la vaat edilen saadetini sanki asırlardan beri beyhude yere bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin hazin sükuneti vardı. Mutfağa geçti. Onu sanki rüyada görüyordum. Mangala ve semavere kömür koydu. Abdest aldı, sonra seccadesini sofaya sererek namaza durdu. Pencere iyiden iyiye aydınlanmıştı. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti. Yatağın ılıklığı, belirsiz duygular, düşünceden kaçış. Dalmışım. Yahu, ne var? Geldi. İyi ya işte. Fakat mesele bu değildi. Karım beni kayıtsız buluyor ve üzülüyordu. Bir şey söylemeyecek misin? Bu üçüncü oluyor. Ne yapacağız? Dedi. Bilir miyim ben? Fakat ona yarın bir şeyler yaparım diyorum. Hangi yarın? Gökyüzü tatlı maviliğini bulmuştu bile. Gün, katılmaya mecbur olduğumuz gün başlıyordu. Karım haklı. Bunun üzerinde durmak lazım. Oğlum yatağına daha yeni giriyordu. Ona bu yaptığının ümitsiz bir isyan olduğunu anlatmalıydım. Yataktan birdenbire fırladım. Karım telaşlandı. Fazla sert davranma, ne de olsa artık. Devam edemedi. Ona baktım. Gözlerindeki mana allak bullak. Ah benim saz benizli, kır saçlı bebeğim. Çıkarken omuzlarıma hırkamı koydu. Odası Gündoğdu tarafındaydı. Pencereleri büyükçe bir bahçeye bakardı. Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş duvarları hafifçe pembeleştirmişti. Ve o uyumuştu. Elbiselerini masanın üstüne atıvermiş, pijamasının ceketini giymemişti. Yatağının yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona bakamıyordum. Fakat onunla doluydu. Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman küçüktü, tifoya tutulmuştu. Ateşi vardı, sayıklıyordu. O şimdi bunu hatırlamaz ki. Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken sözlük bana ne kadar boş gelmişti. Ona ışıl ışıl, kainat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda ona Ömer dedik. Bu da ona çok yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş, ilk diş, ilk kelime. Annesine doğru genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım. Sonra 7. yaş. Mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığını evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş. Hırçınlıklar, iştiyasızlıklar, bize yeni bir ortak daha, ortakların en yenilmezi, karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem. Liseyi, daha sonra fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım düğününden kalan 3-5'i birliğini bozdurdu. Ve o ilk aşkın bahtsızlığıyla sarsıldı, bizi de perişan etti. Böylece biz ona bütün bütün bağlanırken, dünyamız artık tamamen onunla hudutlanırken, sen bizden ayrılıverdin. Sevgimiz arttıkça sen biraz daha fazla rahatsız oluyordun. Ben bunu anlıyordum. Sen bunu biraz da hürriyetine tecavüz buluyordun. Fakat annen, ben biliyorum. Sen artık odaların bu döşeniş tarzını, hatta bu evi beğenmiyorsun. Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi gözün başka dallarda. Senin düşündüğün kim bilir ne cici şeydir. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Buna eminim. Bu kadarı bize, bana yeter. Fakat anne, bunu sen de seziyor, arada sırada hatta sık sık kardeşlerini nasıl okutacağından, bizim için neler tasavvur ettiğinden bahsediyorsun. Fakat birbirimizden niçin gizleyelim? Sen böyle konuşurken sesini titreten şeyde biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Ama sen bunun için üzülme. Senin elinden ne gelir? Hayat böyle işte. Yapamazsın ki. Ben senin içkiden ne umduğunu biliyorum. Alışmayacağına da eminim. Fakat annen, sonra ben senin dışarıda ne aradığını, evden niçin kaçtığını da biliyorum. Belki de küçük bir yosma. Ben onlara düşman değilim. Hatta, fakat annen, kadıncağız böyle birine kapılı vereceksin diye tir tir titriyor. Sen gecelerini böyle dışarıda geçirince kuruntuları, ışıl ışıl caddeleri ve gazinoları masal mağaralarına çeviriyor. Fakat bunlara ne lüzum var? Sen sanki bunları bilmiyor musun? Ben sanki bütün bu şeylerin senin kalbini nasıl sızlattığını bilmiyor muyum? Annen, ben, sen bize bakma. Bütün budalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz. Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte gözlerimi bir türlü yüzüne çeviremiyorum. Sana bakamıyorum. Annen de böyle. Şimdi biz seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret edemeden biliyoruz ki artık senin uykun da değişti. Eskiden bizi bekler gibi uyurdun. Evet, artık uykun da değişti. Hatta asıl değişiklik uykularında oldu. Sen uykularında da bizden uzaklaştın. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu kullanır gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı. Sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum. Islık çalmak istiyordum. Perdeleri indirdim. Güneş onu rahatsız edecekti. Benimkilere benzeyen sert ve siyah sakallı yüzünü hafifçe öperek dışarı çıktım. Çayımızı içerken karım biraz dalgındı. Ben küçük oğlumun çayını gizlice hiç sevmediği limonla doldurdum.
Bir bakarsın oyuncağın kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Sendeki sen sana soru sorunca, bir masalda kurt kuzuyu kapınca, uçan balon ellerinden kaçınca, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Oyunlarda mızıkçılık olunca, terli terli soğuk suyu içince, hastalanıp yataklara düşünce, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Yaşadığın gördüklerin dışında mutluluğu kuytularda bulunca, oysa herkes başka başka olunca, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür çocuklar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil.
Sevgili dinleyenlerimiz, 2001 yılında yitirdiğimiz saygın müzik adamı Fikret Kızılok'un oğlu Yağmur'a ithaf ettiği Ama Babacığım adlı şarkıyı dinledik hep birlikte. Baba-oğul ilişkisindeki zor dönemler üzerine Tarık Buğra'nın kaleminden çıkmış bir öyküyle huzurlarınızdaydık bugün. Buğra'nın 1948 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan, edebiyat dünyasında tanınmasına vesile olmuş Oğlumuz öyküsünü sunduk. Değerli dinleyenlerimiz, edebi sözlerle müzikal sesleri buluşturan programımızla haftaya tekrar buluşmak dileğiyle ben Nilgün Doruk,
ben Cem Kürçak,
programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte mutlu günler dileriz. Bir kitaptan, bir plaktan.